bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Seçim ve Demokrasi Saim Sezen Gündoğan Yayınları 1. Basım 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Seslendiren Serdar Berberoğlu. Giriş. Bilimsel kuram, varsayım ve tahminlere göre dünya yaklaşık 5 milyar yaşında. Bu zamanın içinde birinci zaman öncesi ve ondan sonra gelen 4 zaman var. İnsan 3. zamanın sonunda görünür dünyada. 4. zamanda buzul çağında diğer akrabalarından tamamen farklılaşır. Yaklaşık 1 milyon yıl önce. 1 milyon yıllık bir evrimin sonunda çağın insanı şekillenir. Organizmanın evrimi ve ayrımlaşması, omurgalılar sınıfının gelişimi, insanın kendine özgü nitelikleriyle farklılaşması ve insanlaşması nasıl bir süreç içinde gerçekleşti, ne kadar zaman aldı? Bilimin karanlıkta kalan bölümlerindedir bu soruların yanıtları. Buna karşın bu evrimin gittikçe dallanan bir gelişim gösterdiği artık söylenebilir. Bugünkü insan ırklarının ayrı ayrı zamanlarda ve yerlerde türediği tezi reddedilerek tek bir kökten geldiği kabul edilebilir. İnsanlığın beşiğine gelince, klasik teoriler insanlığın beşiğinin Orta Asya olduğunu kabul eder. Bazı paleontoloji bilginleri Afrika olduğunu savunur. Bilimsel araştırmalarda insanın ki şekliyle yaratılmadığı, önce basit yapılı canlıların, sonra gittikçe daha üstün yapılı canlıların, en son devrede de maymunlarla insanın benzerlerinin ve nihayet şimdiki insanların türemiş olduğu kesin kanıtlarla ortaya konmuştur. İnsanların maymunlardan türediği doğru değildir. Fakat insanlarla maymunların ortak bir kökten geldiği ve akraba oldukları şüphesizdir. Üçüncü zamanın son devri, Plyason'un ortalarında insan maymunlardan ayrılmıştır. Bugünkü insan türünün Homo sapiens ilk örneklerine ancak buzul devrinin sonlarına doğru rastlanır. Fakat bilinen odur ki insan farklı bir organizmadır. Bilimsel araştırmaların, arkeolojik bulguların ve çözümün aydınlatabildiği kadarıyla 1 milyon yıl kadar öncesinden beri diğer canlılardan farklıdır. Tür elini, ön ayaklarını iş için kullanması ve iki ayağının üzerinde durması ile insanlaşmıştır. Eli, beyni, dili birbirlerine koşut olarak gelişmiş. Homo sapiens ile diğer akrabalarından tamamen farklılaşmıştır. İnsanlaşmadan önce de bu soyun toplu halde yaşadığı ve toplumsal bir varlık olduğu anlaşılmaktadır. Kendi yaşamını ve soyunu sürdürmek için doğa ile olan mücadeleleri, beslenme, barınma, çocuklarını büyütmek, neslini sürdürmek uğruna toplama, avlama ve bunun gibi işler için alet yapmayı öğrenmesi, gelişmesi için etmen olmuştur. Kendisinden öncesi zamanı, doğayı ve toplumsal olayları ve bunun gibi konuları araştırıp kavrayabilen son 5000 yılın insanıdır genellikle. Topluluklar geç zamana kadar aile ve gens içinde yaşamlarını sürdürmekteyken, diğer ailelerle ve genslerle olan ilişkilerinin sonuçta birliğe doğru yöneldiği gözlenmektedir. Bu birliktelikler, tribü fratri, aşiretleri doğurmuştur. Bu arada aletlerin geliştirilmesiyle üretim artmış, iş bölümü doğmuş, cinsiyet farklılaşması önemli bir boyut kazanmıştır. Beslenme için günlük gereksinmenin üstünde yeterinden fazla olarak yapılan birikimin saklanması ve gelecek zamanlara ayrılabilmesi, bireyler arasında farklılaşmayı zorunlu eylemlerin dışında diğer işlerle uğraşacak zamanın ayrılabilmesini sağlamıştır. Bu artık ürün ve birikim ile fazla zamanı aile, gens ve fratri içinde ele geçirip tekerlerini alan şefler, anaerkil ya da ataerkil, bunları örgütlemişler. Emeğini üretime harcamayan kişilerden oluşturdukları bu örgütlü güçle yönetimin ve zorun sahibi olmuşlardır. Devletin ana hücresini, zigotunu, prototipini burada aramak gerekir. Bu örgüt büyüdükçe ve genişledikçe fratri ve fratri federasyonları düzeyine yükselmiş, daha sonralara yakın zamanda başka gençleri de içine alan ortak yönetim ya da buyruk altına alma, köleleştirme, tebaa haline getirmek suretiyle kendinden üstün bir otorite tanımayan devlet haline gelmiştir. Dünya üzerinde ilk devletleşmenin M.Ö. 3500 yıllarında Mezopotamya'da, daha sonra Çin, Mısır ve Anadolu'da olduğu sanılmaktadır ki devletleşmeden bu yana geçen süre varoluşundan bu yana geçen tahmin edilebilen insanlık tarihinin yaklaşık 1/200'ü kadardır. Devlet ile toprağın birlikteliği, yani belli bir toprak parçasını devletin vazgeçilmez ögelerinden biri sayan görüşün aksine, insanlar elbette toprağa basmakla birlikte hep aynı toprağa basmadıkları dikkate alınırsa, devlet kendi yönetimi altında bulundurduğu topluluk üzerinde kayıtsız şartsız egemen olan, zor kullanabilen, yönetici üstün otorite olarak tanımlanabilir. Devlet örgütünü ele geçirenler diğer toplumsal kesimleri yönetir. Yönetenler diğer toplumsal kesimleri üstün otorite olarak kurup geliştirdikleri mekanizma, yani devlet örgütü ile yönetirler. Bu örgüt yöneticilere hizmet eder ve onların çıkarları doğrultusunda çalışır. Yönetenlerle yönetilenler arasındaki çelişki ve onun geliştirdiği mücadele de devletin kuruluşundan bu yana çeşitli görünüm içinde süre gelmektedir. Otorite gökyüzünden indiğinde, yani tanrısallıktan çıktığında, laikleştiğinde, kutsallığını kaybettiğinde, Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası'na göre hala kutsaldır ya geçelim. Halk kendisini kendi adına kendisi yönetmek istedi. Lakin iktidarı ele geçiren yeni sınıf, Tanrı yerine millet diye tanınmayan, tanımlanamayan halkın üstünde bir mitos yarattı ve meşrutiyet tacını, iktidar tacını onun başına koydu. İktidar gücünü ondan aldı ve onun adına Tanrı'nın kralları gibi milletin temsilcileri olarak halkı yönetmeye başladı. Daha sonra da meşruiyet kaynağı halka indi. Sosyalist devrimler ve iktidarlar geldi. Bu devletlerde de birileri halk adına halkın temsilcisi olarak yönetmeye başladı. Yönetilen halk oldu hep. Halk hiçbir zaman kendisini kendisi için ve kendisi yönetmedi. Oysa sözü edilen halk iktidarı halk yönetimiydi hep. Demos, kratos, demokrasi, halk iktidarı, halk yönetimi. Halkın kendisini kendisi için kendi yönetmesi bir ideal, böyle yönetilen bir ülke, bir ütopya, hayal ülkesi mi? Yoksa gerçekleştirilebilir bir yönetim biçimi mi? Gerçekleştirilebileceği varsayımından yola çıkarsak yöntem ne olmalı? Nasıl bir sistem kurulmalı ki ulaşmak kabil olsun? Bu sorulara yanıt arayacağız. Araştırırken nasıl davranacağız? Doğal şeyleri ve olayları kendi dışındakilerle olan bağlarından soyutlayarak inceleme olanağı toplumsal olaylara göre daha kolaydır. Fiziksel ve kimyasal bileşimlerin ve dizgelerin kendilerini oluşturan elemanları birbirinden ayırarak incelemek gibi. Halbuki toplumsal şeyleri, olayları ve dizeleri incelerken de bu soyutlama mümkün olamamaktadır. Bileşikleri elemanlarına ayırınca bileşik özelliği kalmaz. Elemanların kendi değerleri ortaya çıkar ve bambaşka özellikler arz ederler. Bu özellikler ile bileşiğin özellikleri arasında benzerlik bulmak mümkün değildir. İnorganik yapı, organik yapıya dönüştükçe çok daha karmaşık yapılar ortaya çıkar. Biyoloji, fizyoloji, psikoloji gibi bilimlerin uğraş alanı genişler, zorlaşır ve karmaşıklaşır. Doğa bilimleri ile beşeri bilimler arasında bunların aynı bir dizi üzerine yerleştirilmesini olanaksız kılan niteliksel farklar vardır. En çok elementin bir araya getirdiği yapay bileşikler bile 10-15 elementin üstüne çıkmazken organik yapılarda bileşimler henüz her şey açıkça ortaya çıkarılamamakla birlikte karmaşık ve çok daha fazla elemanlardan oluşur. Toplumsal yapılar ve olaylar organik yapılar ve olaylara göre daha çok karmaşık ve elemanlıdır. Elemanlardan birini incelerken onu içinde bulunduğu dizgeden soyutlayarak tanımlamak olanaksızdır. İnceleme ve deney için soyutlama ve sınırlama zorunluluğu olduğundan toplumsal bilimlerde de yapılır bu. Yapısındaki karmaşıklık, elemanlardaki sıkı bağlılık, hatta kendi dışındaki olgularla ayrılmaz bağları, varlığının diğer varlıkların varlığı ile mümkün olan olmazsa olmazlık koşulu, başka bir deyişle soyutladığında, yalıtıldığında kendisini oluşturan elemanların bile anlamının kalmaması, toplumsal inceleme ve deneylerde sık sık yanılgılara neden olur. Her yanılgı bir yanılmazlığın ifadesidir de. Yanılgıyı doğuran en önemli etmenlerden biri de toplumsal bilimler alanında çalışan araştırıcının o toplumsal yapının bir elemanı olmasıdır. İnsanın kendi kendisini doğal düzenliliğe emili olmaktan çıkarıp, bağımsızlaşıp, özgürleşmesi, kendi dışında kalan dış alemi inceleme, araştırma, kavrama ve açıklamada objektivitesini arttırmıştır. Doğa bilimlerinin nesnesini açıklamakta güçlenmiştir. Doğal olaylara insan müdahalesinin olmayışı, araştırıcıyı nesne karşısında tarafsız kılmıştır. Halbuki toplumsal bilimlerde durum böyle değildir. Toplumsal bilimlerin nesnesini temelinde insanın doğal düzenliliğinin görünümlerine kendi bilinçli karışmasıyla getirmiş olduğu değişiklikler yatar. Söz konusu bileşim ve dizge değişikliği ister istemez bazı belirleyiciklerin etkilerinin insan tarafından geriletilmesi, dolayısıyla bu karışmanın öznesinin özgürleşmesi şeklinde gerçekleşir. Ancak insanlar ne birbirinden kopuk olarak tek başlarına yaşarlar, ne de tüm insanları kapsayan tek homojen ve gerçek bir kolektif birim vardır. Zamandan ve mekandan bağımsız evrensel insan yoktur. Toplumsalın bu bünyesel çoğulculuğunu araştırma iklimini etkiler. Bireysel ve kolektif, münferit öznelerin kendi özgürlük eylemleriyle değişikliğe uğrattıkları belirleyicilik hiyerarşilerine dayanan beşeri düzenliliklerden hiçbiri bütün zamanlar ve bütün insanlar için geçerli bir beşerilik modeli olarak ele alınamaz. Bu münferit, dolayısıyla da kısmi ve göreli düzenliliklerin dışında yer alan ve baştan bir defada verilmiş evrensel bir düzenlilik modeli ya da formülü ise zaten mevcut değildir. Beşeri bilimlerin nesnesi tek bir düzenlilik çerçevesi oluşturmaz. Başka bir anlatımla, varlıktaki düzenliliği çoğullaştırarak var olan beşeri alem için çoğullaşmak bizatihi var olma tarzıdır. Toplumsal oran zorunlu olarak görelidir. Tarih, insanın yapılaşmış belirleyicilik hiyerarşilerini değişikliğe uğratmasıyla varlık kazanan bir gerçekliktir ve doğaya emili antropolojik bir nesne durumundaki insanla doğal alemden farklılaşarak beşeri aleme hayat veren insan arasındaki farkın temelinde de insanın doğal belirleyicilikler hiyerarşisini değişikliğe uğratması yatar. Bu tür bir değişiklik kendisini yaratan öznenin özgürleşmesine tekabül eder. Obje ve suje yer, zaman ve karşıtına göre görelidir. İnsan özgürlüğü hiçbir zaman mutlak ve pozitif değil, mutlaka ve daima negatif ve görelidir. Bir bilimin beşeri bilim niteliğini taşımasının vazgeçilmez koşulu insan özgürlüğünü hesaba katmak ise bu bilimin bilim olarak kalmasının vazgeçilmez koşulu da söz konusu özgürlüğü keşfedeceği düzenlilik karşısında aşkın ve mutlak belirleme gücüne sahip yaratıcı bir joker haline getirmemektir. Toplumsal bilimler nesnesini insanın belirleyiciliğinde yani öznelliğinde bulurken bilimliğini de bu öznenin belirlemişliği yani taşıdığı belirlenmişlik payı esasında kuran beşeri bilimlerin kendilerinin de beşeri bir olgu olmaları bakımından yine kendilerince incelenecek nesne içinde yer alıyor olmaları söz konusu özne nesne iç içeliğinin en çarpıcı görünümüdür. Başka bir deyişle özne göreli olarak nesne, nesne göreli olarak öznedir. İçine Emilioğlu'nun düzenlilikle nedenli keskin bir kontrast oluşturursak özne nesne kesikliği o ölçüde kurulmuş olacaktır. Bu da öznenin özgürlüğü demektir. Bu özgürlük bizden farklı olanların da özgürlüğü yani başkalarının özgürlüğü olacaktır. Özgürlük daima başkalarının özgürlüğüdür. Rosa Luxemburg. Araştırmacının farklılaşma ve özgürleşmesi, araştırmasını amaca yönelten baş etmendir. Objektivite, tarafsızlık uğruna gerçeklerden kaçmak yerine yandı, halktan yana davranarak tarihsel gelişim çizgisi üzerinde kendi gerçeğimizi bulmaya uğraşacağız. Yöntemimiz bu olacak. Birinci bölüm. A. Araştırmanın amacı. Toplumsal yaşamın düzenlenmesinde en etkili güç olan devlet üç erki içinde barındırır. Yasama, yargı ve yürütme. Devlet erkini elinde bulunduran ve kullanan kimselerin bu erki hangi güçlere dayanarak ve nasıl ele geçirdikleri, kimler vasıtasıyla ve kimin yararına kullandıkları o devletin niteliğini belirler. Kaynağını halkta bulan ve halka dayanarak devlet erkini ele geçiren ve yine halkın istemi doğrultusunda halkın yararına, halkın özgür katılımıyla hukuka bağlı kalarak bu erki kullanan devlet düzenine demokrasi denmektedir. Demokratik devlet sistemlerinde yönetime gelmenin yolu ise seçimdir. Başka bir deyişle demokratik sistemlerde yöneticilerini halk kendisi ve kendi içinden seçer. Devlet erkinin kullanılması da halkın istenci doğrultusunda olur. Bütün tasarruflarda hukuka bağlı kalınır. Bu doğrultuyu kaybeden siyasal iktidarın halkla olan bağları kopar ve meşruiyetini kaybeder. Herkesin her işi her zaman kendisinin yapması mümkün olmadığından iş bölümü doğmuşsa bu bir zorunluluksa herkesin aynı anda aynı noktada birlikte olup karar vermesi ve uygulaması olanaksız olduğuna göre işler yine de bireyler eliyle yürütülecektir. Toplumdaki doğal, evrimsel ve zorunlu iş bölümü nedeniyle yönetim işlerini de toplumdaki bazı kişilere gördürmek gerekecektir. Öyleyse bu görevleri görevliler yürütecektir. Bu işleri yürütecek olan görevliler görev noktasına nasıl getirilecektir? Kişinin kendiliğinden yönetim görevini üstlenmesi toplumsal ilişkiler ağında olanaksızsa çeşitli güçlerden yararlanan din, tanrı, zor, sınıf, milliyet ve bunun gibi bazı kişilerin tarihsel süreçte görülen böylesi görev üstlenmesi ve görevlendirilmelerinin halk yönetimiyle bir ilgisi yoksa, olmamışsa, olması olanaksızsa bu tip yönetimlerin adının demokrasi yerine krallık, imparatorluk ve bunun gibi isimlerle totaliter, despotik, otokratik, faşist olarak nitelendirildikleri bilinirken halk iktidarı yani demokrasinin kaynağının doğrudan doğruya halk olduğu belirlenmişken yöntem ne olmalıdır? Bu zamana kadar görev noktaları atama ya da seçim yoluyla doldurulmuştur. Bunun dışında bir yol var mıdır? Atama mı, seçim mi? Başka bir yol, yöntem var mı? Tarihte yönetici noktalarına gelenlerin soydan devir alma, zorla ele geçirme ve soyuna devretme, egemen konumunda bir azınlığın seçimi ya da tek kişinin ya da egemen azınlığın ataması ile o noktaya geldikleri görülmüştür. Yönetim süresi yönetimine göre sınırsız ya da sınırlı olmuştur. Sınırlama bazen yönetime getirilirken konmuş, bazen yönetime geldikten sonra sınırlandırılmış veya zorla bitirilmiştir. Fakat bu yöntemlerin hiçbirinin halk yönetimiyle ilişkisi bulunmaz. Hep yönetenler ve onların karşısında yönetilen halk ola gelmiştir. Hatta demokrasi, halk yönetimi olarak adlandırılan tarihte görülmüş birçok yönetimin de halk yönetimiyle ilişkisini kurmak zordur. Örneğin Atina demokrasisi yalnızca Atina vatandaşlarının ki sayısı 20 bini geçmemiştir yönetimidir. Orada yönetilen yabancılar, metekler, köleler ve kadınlar için yönetime katılma söz konusu değildir. Halk yönetime kendi adına kendi içinden birini görevlendireceğine göre seçimden başka yol görünmemektedir. Seçilecek kişinin halk içinden o işi yapacak yetenek ve birikimi taşıyan bir kişi olması, seçilmek için yeterli asgari yurttaşın muvaffakatını ve oyunu sağlaması gerektir. Siyasal erkin kullanılması nasıl onun özünü oluşturursa elde edilmesi de onun biçimini belirleyicidir. Burada zarf ve mazruf yani öz ve biçim birbirinden ayrılmaz. Birisi diğeri kadar vazgeçilmez ve önemlidir. Tek başına devlet yapısının oluşumunu ve niteliğini belirleyen seçme işi, tarihsel gelişimi içinde çeşitli görünümler almıştır. Seçim sistemleri, yer ve zaman düzeyinde çeşitlilik gösteren yapılarıyla çeşitli demokrasi denemelerini ve demokratik devlet yapılarını ortaya çıkarmıştır. Demokrasi ve seçimin ayrılmaz birlikteliği söz konusu, daha doğrusu seçim demokrasisinin olmazsa olmaz koşuludur. Toplumların yönetiminde halkın işe karışması ve belirleyici olmasına demokrasi deyince, halkın işe karışmasının ve istencini belirtmesinin en etkin ve bağlayıcı yolu seçim oluyor. Özetle halk yönetimine giden yol seçimden geçiyor. Seçim sisteminin niteliği demokratik devlet yapısını etkiliyor. Seçim kanunu ve sistemi uygulamada devletin tek ve gerçek anayasasıdır. Bourdieu. Öyleyse nasıl bir seçim sistemiyle hangi yoldan menzili maksuda varılabilir? Tarihsel gelişim içinde seçim sistemlerinin zamanımıza kadar kat ettiği yolu, çağımızda uygulanan seçim sistemlerini ve çağdaş demokrasilerin niteliklerini, seçim sisteminin demokratik ve devlet yapısına etkilerini ve birbirleriyle ilişkilerini inceleyip ortaya koymak, demokratik bir devlet yapısının oluşumuna ve sürdürülmesine katkıda bulunabilecek ve ülkemizde uygulanabilecek en uygun seçim sistemini tanımlayıp sistemleştirerek önermek araştırmamızın amacıdır. Çalışmalarımızda yanılma pahasına yanlı davranarak bu sorulara yanıt arayacağız. B. Konuya ilişkin temel kavramlar. 1. Devlet ve politika, siyasa. Bilimsel kuram, varsayım ve öngörülere göre dünyamız yaklaşık 5 milyar yaşında. İnsan soyu ise yine yaklaşık olarak dünya yaşının 5000'de birlik son halkasında görünmüş yer kabuğunda. Başka bir deyişle 5 milyar yıllık zamanın son 1 milyon yıllık zamanında var insanoğlu. Bu dilim dünyanın prekambriye dönemden sonra geçirdiği 4 zamanın sonuncusu olan 4. zamandır. 4. zamanın başlarında insan yeryüzünde görünmüş ve izlerini bırakmaya başlamıştır. 3. zamanın Astinyen döneminde 3-1 milyon yılları, yaklaşık olarak 2 milyon yıl önce yaşamış, insan öncesi iki ayaklı bir soyun diğer akrabalarından ayrıcalaştığı kanıtlanmıştır. İnsan yer kabuğunda göründüğü andan itibaren geçirdiği uzun bir evrim sürecinden sonra üst paleolitik, leptolitik dönemde M.Ö. 5000-8000, Neontrapien, üst paleolitik insanı, vücut yapısı itibariyle bugünkü insana yakın bir görünüm almıştır. Devlet ise yaklaşık 1 milyon yıllık insanlık tarihinin 200'de birlik son bölümünde ortaya çıkar. Başka bir deyişle insanlık tarihine kıyasla devletin ortaya çıkışı dündür ve bugünden yaklaşık 5500 yıl kadar önce Mezopotamya'da görünür. Uzun bir zamana denk düşen, tekabül eden M.Ö. 1 milyon ya da 80.000-8.000 yılları arası kabataş, paleolitik devrini aşan insanlık yontmataş, mezolitik devrini M.Ö. 8.000-3.000 yılları arasında yaşar.